her zaman zaten Rabbiniz değil mi? Buradaki senin olayım derken senin isteğin doğrultusunda kalayım, senin izinde kalayım, seninle birlikte adımlarımı atayım, seni hoşnut eden davranışlarda bulunayım anlamında. Yoksa Rab zaten bizimle, biz de onunla beraberiz. Eğer bir takım şeyler arzu ettiğimiz gibi olmuyorsa da o da yine Rab'den kaynaklanan nedenlerden dolayı değil, bizden kaynaklanan nedenlerden dolayı her zaman. Ama bir şeyi fark ettiniz mi bilmiyorum. Gerçekten her birimizin yaşamında birileri var, bağlantı içerisinde olduğu. Yani bizim inancımızın dışında olan kişilerle ilişki içerisindesiniz. Hemen hemen hepinizin birileriyle ilişkileri var. Ama böyle, ama öyle, ama şöyle bir şekilde fırsatları değerlendirip Rabbin o zenginliğinden onların da yararlanması için aslında istek var. Bazen cesaretimiz olmuyor söylemek, anlatmak Rab'den. Bazen de hakikaten Sami'nin dediği gibi belki Rab o anda zamanı değil, zamanı uygun değil. Daha zamanı gelmedi diye düşünüyoruz. Bu da mümkün. Ama Rab doğruyu biliyor. Rab kendi üzerine düşeni kesinlikle eksiksiz bir şekilde yerine getiriyor, yapıyor. Bizler de onun sözüne bağlı kalarak, onun sözüne yakın yürüyerek adımlarımızı atma gayreti içerisinde olursak eğer, ben de diyorum ki kesinlikle sizler aracılığıyla bizim toplantıya birçok kişilerin de geleceğine inanıyorum. Sadece kitap masası aracılığıyla değil, o da bir hizmet alanı, büyük bir hizmet alanı. Ama sizler, her birinizin ilişki içerisinde olduğu kişilere yaptığınız anlatımlar sonucunda birçok kişinin geleceğine ben umut ediyorum. Yüreğimde bu umudu hala tutuyorum. Kaygım yok, endişem yok sevgili kardeşler. Onun için seviniyorum ki böyle fırsatlarınız var. Rab her birimizin hayatında gerçekten çok büyük değişimler yapıyor. Bizler bunu bazen görüyoruz, bazen görmüyoruz. Tabii ki yürüdüğümüz yol dar bir yol, yürüdüğümüz yol çetin bir yol. O kadar kolay bir yol değil. Onun için hiçbir zaman rahat bir hayat biz beklemeyelim bu yeryüzünde. Her zaman sıkıntılar olacak, sorunlar olacak ama sıkıntılar içerisinde bile huzur içerisinde olmak mümkün. Sıkıntılarda bile Pavlos'un dediği gibi ne diyor? Seviniyorum diyor. Sıkıntılarda bile sevinebiliyorum. Çünkü biliyorum ki o sıkıntılarda kime ihtiyacım olduğunu daha net bir şekilde görebiliyorum. Rab hepinizi dolu dolu bereketlesin. Kendi yüce isteği doğrultusunda, ereği, amacı doğrultusunda kullansın, yararlı kılsın, verimli kılsın sevgili kardeşler. Ben sayı olarak yine hoşnudum. Hiç şey değil. Ben havayı hatunu ittim ama yine söylemedi. Ama ben söyleyeyim. Aslında hoşuma gitti söyledi. Dedi ki, şimdi biliyorsunuz böyle bayağı doluyduk. Ondan sonra dedi ki ben 3 haftadır yoğun bir şekilde dua ediyorum ki bütün kardeşler düzenli bir şekilde toplantıya katılsınlar diye. Ve gerçekten aslında baktığın zaman doğrudur. Hakikaten yani bir düzen var katılımında. İnanıyorum ki Rab bir şekilde hatuna o yanıtı teselli olaraktan verdi. Dediğim gibi biz dualarda sınırları aşalım. Yani aşırısına kaçalım. Ama itaatsizlik konusunda aşırılığa kaçmayalım. İtaat edelim. Ama duada aşırıya kaçalım. Duadan zarar gelmiyor. Ne varsa itaatsizlikte var. Bilmediğimiz şeyler değil. Bildiğimiz şeyler ama itaat etmekte bazen gerçekten zorlanıyoruz. Buna ben de dahilim. Yani ben sizden kendimi ayrı tutmuyorum sevgili kardeşler. Evet. Ne güzel bak. Kayra da geliyor. Gelsin. Getir Kristina onu buraya. Ha, ihtiyacım var. Tamam. Oldu. Güzel. Şimdi Açalım Luka 4. bölümü. Luka 4. bölümü açıyoruz. Hemen anımsayacaksınız. Geçen hafta bölümün 21. ayetini de almıştım kopukluk olmaması açısından. Normalde 22. ayetti bizim 22. ayetten başlıyordu parça. Ama 21. ayetten 30. ayetler arasında yer alan parçayı ele almaya çalışmıştım. Her zaman olduğu gibi bu parça içerisinde olan ruhsal içeriği size bir özet yapmak istiyorum sevgili kardeşler. Biliyorsunuz bu parça içerisinde öne çıkan ilk nokta şuydu. Rabbimiz gerçekten Rabbimizin ağzından harika sözler, içeriği çok zengin, içeriği çok dolu sözler dökülmüştü ve bu sözler karşısında halk ister istemez oradaki o kişiler, oradaki dinleyenler Rabbin sözleri karşısında hayran kaldılar ve bu hayranlık neye dönüştü? Rabbimize yönelik övgüye dönüştü. Rabbimizi ne yaptılar? Övmeye başladı oradaki insanlar. Ve bunun nedenini de bir marangoz parçasının böylesine üstün bir niteliğe sahip olması mümkün değildi onların gözünde. Yani bir marangoz parçası böylesine yetkin, böylesine içi dolu sözlerin söyleyebileceği ne düşünemediler. Ama görünce Rabbimizin bu kadar muhteşem sözler karşısında bu kadar güzel yetkiyle konuşuyor, onlar da ister istemez övgüyle ona karşılık verdiler. Ama bir süre sonra baktık ki o övgü sunan kişiler bir anda değiştiğini görüyoruz. Yani olayın bir anda ters yöne doğru aktığını, kaymaya başladığını ve karşı atağa geçtiklerini ne tanık oluyoruz. Bunu söylemiştim. Ve sizlere hemen bu noktada bir soru yöneltmiştim. İnsanların birdenbire, yani öven kişiler birdenbire ters bir şekilde öfkelenip bu kadar ters bir davranış içerisine düşmüş olmalarının nedeni nereden kaynaklanıyordu diye bir soru yöneltmiştim sizlere. Neydi? Aklınızda ne kaldı? Kalan bir şey var mı? Çok basit bir şekilde ifade etmiştim sizlere. Ya. Ya. Tabii. Yani tabii. Çok doğru. Yani bir şekilde diyebiliriz ki onların kafalarında Tanrı ile ilgili olan oluşum, düşünce yapısına tam ters sözlerdi İsa'nın söylediği sözler. Bu ters, onlara göre ters sözlerdi ama Rabbimize göre doğru sözlerdi. Dediğin gibi bir şekilde onların kafasına büyük bir darbe niteliği taşıyordu değerli kardeşler. Yani bir şekilde onların hoşuna giden, onların arkasını sıvazlayan sözler değildi İsa'nın sarf ettiği sözler. Yani bu noktada şöyle söylemiştim. Demiştim ki genelde bizler insanları böyle okşadığımız zaman, insanların hoşuna giden sözleri söylediğimiz zaman ne oluyor? Onların hoşuna gittiği için sizden iyisi olmuyor. Ama siz o aynı kişileri yine aynı gerçeklerle eleştirmeye, doğruları söylemeye çalıştığınız zaman o kişiler size karşı bir tepkide gösterebiliyorlar. Size karşı durabiliyorlar ve senden daha da kötüsü olmuyor onların gözünde. Hatta anımsarsanız Tanrı adamı Augustin'den bir örnek vermiştim. Augustin çok güzel söylemişti. Dedi ki insanları aydınlatmaya, yani söylediğiniz gerçek insanları aydınlattığı sürece, insanları bilgilendirdiği sürece insan o gerçeği duymaktan hoşnut oluyor ve o gerçeği duymaktan mutlu oluyor, mutluluk duyuyor. Ama onlara mutluluk veren aynı gerçek o kişileri eleştirmeye başladığında duymazlıktan geliyorlar ve o kişiler bambaşka bir tepki gösteriyorlar, karşı duruyorlar ve o gerçekten onları daha önce eden, hoşuna eden gerçekten bu sefer de tam tersi nefret etmeye başlıyorlar. Gerçekten doğru ve yerinde bir söz. Bunu biz nereden anladık? 21. ayetten anladık değil mi? 22. ayetten anladık. Orada ne diyordu? Lütufkar sözler duymak isterler diyor. Gerçekten de onaylayan gerçektir bu. İnsanların doğasında var iyi sözler duymak. Hoşnut sözler duymak. Ve arkadan hemen şu soruyu size yönelttim. Rabbimiz ayetleri okuduktan sonra yerine oturabilir miydi, sessiz kalabilir miydi diye bir soru sormuştum sizlere. Ve arkasından hemen şunu söylemiştim. Evet, Rab gerçekten de sessiz kalabilirdi, yerinde oturabilirdi ama yerinde oturmadı. Kalktı onlara bir takım açıklamalarda bulunma ihtiyacı gereğini duydu. Çünkü neden? Rabbimizin bir amacı vardı. Yani okuduğu sözlerden daha etkin bir açıklamada bulunarak o insanların yüreklerini bir şekilde bir ağaç gibi silkelemek ve o silkeleme yoluyla onların kendilerine gelmelerini sağlamaktı amaç. Yani o sözler, söylediği sözler okuduğu sözlerden çok daha etkindi. Onların kendine gelmelerini sağlamak istediği için. Ve dediğim gibi Tanrı ile ilgili düşünceleri farklıydı Yahudilerin. Ve hatta dedim ki bugün imanlar arasında da bu tür farklılıkları görmek mümkün diye söyledim. Örnek verdim. Özlem bir şekilde, kısa bir şekilde dile getirdi. Tanrımızın sadece sevecen, kucaklayan, teselli eden yönünü sadece değil, aynı zamanda da öfkesini, yargısını azarlayan, disiplin eden yönünü de öne çıkarmamız gerektiğinin altını çizmiştim. Ama birçok topluluklarda bunun tam tersi tabii ki yapılıyor. Ama Rabbimiz sevdiği oranda, değer verdiği oranda da ne yapıyor? Azarlıyor ve çocuğunu doğru yola getirmeye çalışıyor. Onun için dedim ki Tanrı'nın çocuğu hiçbir zaman kutsal kitabın hiçbir yerinde Rabbe geldikten sonra, Rabbe evet dedikten sonra bereketlerle donanacak, bereketlere gönenecek diye bir öğreti kutsal kitapta yok. Yuhanna 16. bölümde aklıma şimdi geldi. Yuhanna 16. bölümün 33. ayete baktığınız zaman, yeri geldiği zaman ben bunu her zaman söylüyorum. Orada ne kadar güzel söylüyor değil mi? Dünyada sıkıntılarınız olacaktır diyor. Değil mi? Dünyada sıkıntılarınız olacaktır. Yani sıkıntılar içerisinde olacağız. Ama cesur olun, ben dünyayı yendim diyor. Evet, bir taraftan sıkıntılar olması gerekiyor. Yine bu sıkıntılar bizlerin yararı için sevgili kardeşler. Evet, Rabbimizin iyiliği, Rabbimizin merhameti, Rabbimizin verdiği hizmet sadece Yahudileri içine almıyordu dedim. Değil mi? Hatırlarsanız. Sadece Yahudi ulusunu değil, Yahudi ulusunun dışında olan başka ulusları da içine aldığının altını önemli çizmiştim. Ve İsa Mesih konuşmasında Elişa'dan, bir de İlya'dan iki tane örnek vermişti. Neydi onlar? O örnekler, İlyas Yahudi olmayan Sayda bölgesinde bulunan dullarla ilgilenmişti İlyas. Aslında Yahudi toplum arasında da dullar vardı. İhtiyacı olan, hani aç olan dullar da vardı. Ama onlarla ilgilenmedi İlyas. Tam tersine diğer uluslardan olan dullarla ilgilenmişti. Bu Yahudiler için hoş karşılanacak bir tutum değildi. Elisha ne yaptı? Elisha da Yahudi ulusu içerisinde birçok cüzdanlı olmasına karşın, hasta kişiler olmasına karşın, o cüzdanlılarla değil, Suriye ordu komutanı olan Naaman dediğimiz, Yahudi ulusunun dışında olan başka bir ulustan Suriyeli bir komutanın cüzdanından kurtulmasına ne oldu? Aracı oldu, değil mi? Aracı oldu. Bu iki kişiden örnek verdi ve bunun nedenini de şuna bağlamıştım. Yahudiler kadın konusunda, ondan sonra cüzdanlılar konusunda ve diğer uluslar konusunda bu tür bu üç grupta olan insanı kendilerinden çok çok aşağı görüyorlardı ve hatta onları sokaklarda dolaşan, o sinsi sinsi dolaşan köpekler olaraktan, yani yargıyı hak eden kişiler olaraktan görüyorlardı Yahudiler. Onun için çok kolay bir şekilde İsa ne yaptı? İsa şunu yaptı. Bu üç grubu, hem kadınları, hem Yahudileri, hem diğer ulusları Yahudilerden çok çok yukarıya çıkarttı. Andolsun. Bizim değerimiz Yahudilerden çok daha aşağıda değil, andolsun. Bizim değerimiz de onlar kadar var. Onun için demiştim ki gurur ya da yanlış anlamalar, yanlış düşünce ve yaklaşımlar seni ve beni Rabbimizin sağlamış olduğu özgürlükten ve o özgürlüğü doya doya yaşamaktan alıkoymasın, geri tutmasın. Petrus'tan bir ayet söyledim. Neydi o? 2:16 değil mi? 1. Petrus 2:16. Özgür insan olaraktan yaşayın. Ancak özgürlüğünüzü kötülük yapmak için bahane etmeyin. Yani sınırları içerisinde akan bir nehir gibi özgürlüğünüzün tadını çıkartın dedim. Ama o sınırların dışına çıkan nehir gibi, önüne ne gelirse yıkıp bozan o nehir gibi olmayalım dedim değerli kardeşler. Onun için Rabbimiz bizlere günah için, günah işlemek için, kendimize ya da başkalarına zarar vermek için değil, tam tersine özgürlüğümüzün tadını çıkarmak, başkaları da bu özgürlükten tat alabilmeleri için Rab bizi özgür kıldı dedim ve bir şeyi altını önemli çizdim ve noktayı koymuştum. Demiştim ki sevgili kardeşler, sahip olduğunuz özgürlük size tat versin, sevgiyle, istekle hizmet etme yönünde sizleri teşvik etsin. Çünkü Rabbimizin sağladığı özgürlüğün temel amacı neydi? Hizmet etmek. Özgürüz, yıkıp bozmak için değil, günah işlemek için değil, ama hizmet etmek için. Ve bu hizmet bize tat versin. Ve bize şevk versin, bizi daha çok isteklendirsin Rabbi ile birlikte yürüme konusunda. Evet, şimdi sonraki ayetlere geldik tabii ki. 31. ayetten itibaren. Ama şimdi ben biliyorsunuz çok böyle fazla ayetleri böyle didiklediğim için yine okurken özellikle bu 22. ayet ile 30. ayetler arasındaki o parça içerisinde yine Rabbimizin davranışlarında bizim almamız gereken, onun sergilediği davranışta bizim de bir şeyleri görmemiz, anlamamız gereken bir iki nokta yakaladım. Son üç ayete bakalım. O son üç ayeti bir okuyalım. Son üç ayet şöyle diyordu. 28, 29 ve 30. Okumak ister misin Bülent? Ya da sen, ben okuyayım. Havradakiler bu sözleri duyunca öfkeden kudurdular. Ayağa kalkıp İsa'yı kentin dışına kovdular. Onu uçurumdan aşağı atmak için kentin kurulduğu tepenin yamacına götürdüler. Ama İsa onların arasından geçerek oradan uzaklaştı. Şimdi bu üç ayet üzerinde benim gördüğüm bir iki noktayı size hemen söylemek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz Rabbimiz kendi şehrinde vermiş olduğu hizmet oradaki insanlar tarafından hoş karşılanmadı. 29. ayette okuduk. Öyle bir noktaya geldiler, öyle öfkelendiler ki onu uçurumun kenarına götürüp oradan aşağıya atma ihtiyacını, gereğini gördüler, duydular. Ama burada önemli olan bir nokta var sevgili kardeşler. Şimdi insan böyle bir yapı içerisinde öldürülmeyle karşı karşıya, uçurumdan atılmakla karşı karşıya olan böyle bir kişi öfkeli, o doruk noktaya gelmiş öfke karşısında İsa Mesih'in o öfke arasından kendinden çok emin, burası çok önemli, kendinden çok çok emin bir şekilde ne yaptı? Halkın arasından geçerek uzaklaştı. Aslında büyük bir tedirginlik olması gerekiyordu. Belki kaçma noktasında olması gerekiyordu ama çok emindi ve emin bir şekilde o halkın arasından sıyrılıp gitti. Şimdi Rabbimiz orada var olan tehlikeyi gördü mü? O insanların yüreğinde oluşan öfkenin ortaya çıkardığı tehlikeyi gördü mü? Gördü. Rabbimiz çok net bir şekilde gördü. Ama buna rağmen o tehlike içerisinden emin adımlarla geçip sıyrılıp gitti. Şimdi benzer bir durumu yine kutsal kitapta defalarca görmek mümkün. Örneğin Yuhanna 8. bölüme baktığımız zaman orada yine İsa halka konuşuyordu. Her şey çok güzel gidiyordu. Aynı burada ifade ettiğim gibi her şey tıkırında gidiyordu. Bir anda İsa bir ifade kullandı 8. bölümün 58. ayetinde. Dedi ki İbrahim doğmadan önce ben varım. İsa ne zaman İbrahim daha doğmadan önce ben varım derken aslında tanrılığını orada ilan ediyordu. Halk ne yaptı? 59. ayette okuyorsunuz. Öfkelendi ve diyor ki İsa'yı taşlamaya kalktılar. Bakın yani İsa gerçekleri söylerken halkın öfkesi doruk noktaya çıkıyor ve onu öldürmeye, taşlamaya kalkıyorlar. Demek ki bunun nedenini şuraya bağlayabiliriz. Demek ki Rabbimizin anlatmaya çalıştığı, onların önüne koymaya çalıştığı gerçekler aslında oradaki insanların iki yüzlülüğünü ortaya çıkartıyordu. Bakın ben size çok açık bir şekilde ifade edeceğim. Bazen biz insan olaraktan hayat içerisinde birçok şeyler yapıyoruz, yanlışlar yapıyoruz, doğrularımız var, eksiklerimiz var, hepimizde var bu. Ama bazen ben de dahi yaptığımın yanlışlığını göremiyorum. Yaptığımın yanlışlığını görmüyorum. Hatta davamda da haklı olduğumu görüyorum. Ama Rabbin sözünü düzenli bir şekilde okurken sevgili kardeşler, oradaki bir söz, oradaki bir ifade benim yüreğime sanki böyle kutsal kitapta ifade ettiği gibi hançer saplanmış gibi oluyor. Şimdi hançer saplanmış gibi olunca insan ister istemez iki şey var. Ya Rab teşekkür ederim gerçekten bana yanlışlığımı gösterdin deyip kırılıp tövbe etmek var. Bir de onu kabul etmemek, onu geri itmek var. Değil mi? İki tutumdan bir tanesini genelde bizler sergiliyoruz. Çünkü neden? Rab bir şekilde bana sözü aracılığıyla Recep bak doğru çizgide değilsin. Aslında bu davranışında İkiyüzlülük yapmış oluyorsun o kişiye karşı. Anlatabiliyor muyum? Rab benim ikiyüzlülüğümü benim yüzüme vuruyor ama ben kabul etmiyorum. Ne yapıyorum? Duymazdan ya da görmezden geliyorum. Ama bu tabii bana zarar veriyor. Rab'be değil, Rab'bi üzüyor ama bana zarar veriyor. Şimdi burada da insanlara gerçekleri anlatırken Rabbimiz aslında onların ne kadar ikiyüzlü olduklarını açığa çıkartıyordu. Yani Rab'de olduklarını, Tanrı'ya inandıklarını, yasaya bağlı olduklarını söyleyen bu insanlara aslında gerçek anlamda Tanrı'ya sadık değillerdi. Tanrısal çizgide kalmıyorlardı. İkiyüzlü kişilerdi. Onun için bu insanların öfkelenmesi, ayağa kalkması tabii ki gayet doğaldı. Şimdi bu tüm oluşumlar karşısında Rabbimizin korkusuzca güven içinde ilerleyebilmesindeki neden ne olabilirdi? Birazcık düşünün. Bu kadar korkusuzca, kendinden bu kadar emin. Yani ben düşündüm bu üç ayeti okurken. Ya Rabbimize, Rabbimizdeki o güveni sağlayan, o rahatlığı veren neydi? Bu kadar emin kendisinden. Bir insan kendinden eminse, yaptığının doğruluğunun farkındaysa, ayırdığındaysa, emin adımlarla gidiyorsun değil mi? Gözünü kırpmadan gidiyorsun. Ama tereddüt varsa, şüphe varsa, birazcık böyle şeylik varsa, tam netlik yoksa, geri kalmak, kalmayı tercih ediyoruz. Ama Rabbimiz burada tam tersini yapıyor. Bütün oluşumlar karşısında emin, rahat, güven içerisinde ilerliyor. Nedir onun bu kadar güven içerisinde ilerlemesini sağlayan? Ya kendisi Tanrı'ydı tabii. Ama Tanrı olaraktan gelmemişti. Tanrı olaraktan gelmemişti. Yani Tanrı'ydı tabii ki ama geliş amacı Tanrılığını göstermek amacı da değildi. Asıl temel amaç. Tabii bak çok güzel. Diyebilir miyiz kime ait olduğunu? Kime ait olduğunu biliyordu. Nereye gittiğini biliyordu. Yaşayacağını biliyordu. Zamanı gelmemişti. Ben de aynı sizlerin bu düşüncelerine katılıyorum ve üç tane nokta burada belirledim. Birincisi İsa Mesih kim olduğunu ve nereye doğru ilerlemekte olduğunu biliyordu. Birinci nokta bu. Kimliğini, kim olduğunu ve nereye doğru ilerlemekte olduğunu biliyordu. Yani Rabbimiz kim olduğuna odaklıydı. Yani bütün varlığı kimliğine odaklıydı. Onun kimliği belliydi zaten. Kime ait olduğu belliydi. Kimliğine odaklıydı Rabbimiz. Şimdi yasal kayıtlara baktığımız zaman evet İsa Mesih Meryem ve Yusuf'un oğlu olaraktan biliniyordu. Doğrudur. Ama yasal yasa karşısında ya da yasal belgeler karşısında Yusuf ve Meryem'in oğlu olarak Rabbimizin bilinmiş olsa da halk İsa'yı nasıl biliyordu? Onun bunun yani gayri meşru diyoruz ya biz. Yani aslında Yusuf'un yani İsa'nın Tanrı'dan geldiğini onlar zaten bilmiyorlardı. Daha biliyorsunuz Meryem daha nişanlıyken hamile kalmıştı. Anlatabiliyor muyum? Onun için o halkın önünde gayri meşru çocuk olaraktan göründü. Tamam mı? Ve ne oldular? Kutsal kitapta yani bunu net bir şekilde bir takım yaşanan olaylarda bunu görmek mümkün. İsa'yı ve onun ailesini o halk tepeden bakmaya, onları küçük görmeye başlamışlardı sevgili kardeşler. Hatta bazen kutsal kitapta görüyoruz İsa'nın anlatımları karşısında onu övmek yerine onu çok korkunç bir ithamda bulundular. Hatta bakabiliriz örnek olaraktan 10. bölümde, Yuhanna 10. bölüm 20. ayette dediler ki o etkin sözler karşısında onu cin çarpmış dediler. Onu cin çarpmış. Niçin onu dinliyorsunuz? Yani İsa'nın anlatımları sanki cinden kaynaklı. Korkunç bir şeydi. Bu korkunç bir yargılamaydı sevgili kardeşler. Ama Rabbimiz hamdolsun kim olduğunu biliyordu. Yusuf'un oğlu olmadığını çok iyi biliyordu ve babaya ait olduğunu biliyordu. Tanrı'nın oğlu olduğunu biliyordu ve babasız olmadığını ve babasının kim olduğunu çok net bir şekilde biliyordu hamdolsun. Nereye doğru ilerlemekte olduğunu, ne amaçla yeryüzüne gelmiş olduğunu çok net bir şekilde biliyordu. Ve bu halk İsa'nın ölümü hak etmiş olduğunu görmüş olsalar da Rabbimizin başı dikti. Enteresan. Yani onların gözünde İsa'nın söylemleri karşısında ölümü hak eden kişi olaraktan gördüler onu. Öldürmeye kalktılar, taşlamaya kalktılar. Ama Rabbimiz hiçbir zaman boynunu eğmedi. Başı dik ve dik bir şekilde güven içerisinde yaşamına devam etti. Nasıl devam etti? Kime ait olduğunu bilerek, o bilinçle. Kime ait olduğunu bilerek. Kime ait olduğunu bilmek bence çok önemli. Şimdi bak, biz hayat içerisinde yürüyoruz. Birçok olaylarla karşılaşıyoruz. Değil mi? Kaldırabileceğimiz bazı şeyler var, kaldıramayacağımız bazı noktalar var. Ama insan şunu biliyorsa, ben kime aitim? İnsan bilirse ki kime ait olduğunu, bence eminim ki yüreğindeki o esenlik farklı bir oranda oluyor. Yani insanın ayakta dik durmasına gerçekten destek veriyor ve o kişiye gereken gücü ve anlayışı veriyor. Şimdi bunu destekleyen çok güzel bir örnek var kutsal sözde. Şimdi İsa Mesih öğrencilerle birlikte fırtınaya yakalanmıştı. Markos 4. bölüme bakalım. 37 ve 39. ayetler. 4. bölüm 37 ve 39. ayetler. Orada şöyle başlıyor sözler. Bu sırada diyor, büyük bir fırtına koptu. Dalgalar tekneye öyle bindirdi ki tekne neredeyse suyla dolmuştu. İsa teknenin kıç tarafında bir yastığa yaslanmış uyuyordu. Öğrenciler onu uyandırıp, öğretmenimiz öleceğiz, hiç aldırmıyor musun dediler. Şimdi bakın, bir insan, yani ben kendimi şimdi oraya koyuyorum, öğrencilerin tepkisi tabii ki yanlış değil. İsa o kadar büyük fırtına, su alan bir tekne var, o kadar korkunç bir ortam içerisinde, teknenin kıç kısmında kafasını koymuş oraya, mışıl mışıl rahat bir şekilde uyuyor diye. Onu bu kadar rahat bir şekilde uyumasına neden neydi? Yani öğrenciler İslam bayrağını çekmiş ve panik içerisinde haykırıyor ama İsa tam tersi oldukça sakindi. Güven. Kim olduğunu güveni. O kim olmanın güvenliği içerisindeydi Rabbimiz. Onun için o korkunç fırtına Rabbimizin o esenliğini hiç ama hiç etkilemedi. Hiç etkilemedi. Çünkü sonucu olacakları biliyordu. Yani öğrencilerin gidip onları kaldıracağını, ondan sonra ben kalkıp o fırtınayı dindireceğini, tamam mı? Yani her şeyi, sonucu biliyordu. Aslında kendinden oldukça emindi. Şimdi Markos 6. bölümde de yine benzer bir olay var. Bu defasında öğrenciler kayıkta yoklar. Öğrenciler kayıktalar ama İsa kayıkta yok. Ve İsa ne yapıyor? Dalgalar üzerinden geliyor. Ve o gelmeye başladığında, onlara yaklaşmaya başladığında öğrenciler korkudan dehşete kapıldılar. Dona kaldılar İsa'yı karşılarında görünce. Ve Rabbimiz onlara ne dedi? Cesur olun dedi, benim, korkmayın. Ne yaptı? Onları teselli etti. Neden? Yine vurguluyorum. Çünkü Rabbimiz kim olduğunu biliyordu. Cesur olun benim derken, o benim sözü bile orada gerçekten aslında tanrılığını bir şekilde, Yunancasına baktığımızda bunu daha net bir şekilde görüyoruz. Orada bunu net bir şekilde beyan etmiş oluyordu. Evet, bizler de kim olduğumuzu unutmayalım. Kim olduğumuzu unutmayalım. Sorunlar karşısında kim olduğumuzu unutuyoruz. Doğru mu? Bakın, bizler Tanrı'nın oğlu değiliz. Ama bizler bir şeyiz. Tanrı'nın çocukları. Bu güzel bir şey değil mi? Tanrı'nın oğlu değilim. Ama Tanrı'nın çocuğuyum. Onun bunun çocuğu da değilim. Rabbe aitim. Sevilen, korunan, taşınan ve bir paha ile satın alınan Rabbin evladıyım. Bu bizi niye teselli etmesin ki? Sorunlar içerisinde, sıkıntılar içerisinde kime ait olduğunu anımsa. Rabbin oğlu değiliz. Ama Rabbimizin, Tanrımızın çocuğuyuz her birimiz. Satranç oyununu biliyorsunuz değil mi? Satranç oyununu bilmeyeniniz var mı? Bilmeyeniniz yoktur. Satrançta çok değersiz taş vardır. Değil mi? Öndedir onlar, küçük taşlar böyle. Ama veziri korursun, kaleyi korursun, atı korursun. Ama piyonu, piyon taşlarını verirsin. Bizler piyon taşı değiliz değerli kardeşler. Bunun ellerinde oynanan piyon taşları değiliz. Biz Rabbin diri taşlarıyız. Diri. Rabbin diri taşlarıyız. Bu çok harika bir şey. Onur duyuyorum kendimden. Gerçekten değerli kardeşler, Rab seninle o binayı yükseltmek istiyor. Seninle Rab hedefe ulaşmak istiyor. Rabbin elinde diri taşlarıyız ama oyun taşları böyle çok basit oraya buraya atılan taşlar değiliz. Eğer bizler insanların onun bunun ne söyledikleriyle ben yaşamıma yön vermeye çalışırsam, Ahmet bana ne dedi, Mehmet bana ne dedi, o bana niye öyle baktı, niye onun mimikleri öyle, ben bu şekilde doğru mu hatun? Değil mi? Ama Rab'de olmana rağmen bazen böyleydi değil mi? Doğru. Şimdi ben diyorum ki onun bunun ne dediğiyle ben hayatıma yön vermeye çalışırsam ben kesinlikle sağlıklı bir şekilde yürümem mümkün olmayacak sevgili kardeşler. Kesinlikle ve kesinlikle. Senin o görüşünü bile kesinlikle bozacaktır o tür sözler. Bizler onun bunun ne söylediğiyle değil, Rabbin benim için ne söylediği ve Rabbin beni nasıl gördüğü noktasında adımlarımı atmam gerekiyor sevgili kardeşler. Bu bizi teselli etsin ve bu bizi gerçekten yüreklendirsin değerli kardeşler. O düşünceleri bir şekilde hasar görmesine izin vermeyelim. Evet, kim ve kime ait olduğuna odaklanman gerekiyor. Rabbimiz kime ait olduğunu biliyordu ve o kimliğe odaklanmıştı. Bizim de kimliğimiz bellidir. Kimliğimiz şu, Rabbin çocuğu. Ve piyon taşı değil. Ne taşı? Diri taş. Diri taş. Harika değil mi bu? Değerli kardeşler, harika değil mi? Harika. İkincisi, sadece başlığı söyleyeceğim. İkinci neden? Kimliğine odaklanmıştı dedik. Kim olduğunu biliyordu birincisi. İkincisi de aklı, düşünce yapısı önündeki hedefe odaklanmıştı. Aklı, düşünce yapısı önündeki hedefe odaklanmıştı. Zaten değerli kardeşler, bakın her yaşamın her alanında bu böyledir. Önde hedefin olması çok önemli, doğru mu? Hedefsiz, bakın çıkın şöyle bir yukarıya, öyle bir imkan olsa yukarıdan uzaydan seyredin insanların böyle karınca gibi gidip geldikleri. Ama bakın en anlamsızının bile bir amacı var, bir hedefi var. Hedefsiz insanlar yok. Rabbimizin de önüne koyduğu bir hedef vardı. O hedefe odaklanmıştı. O hedef ona o güveni, o huzuru, o esenliği vermişti. Ben bunun içerisine girmeyeceğim. Çünkü o da olduğu gibi geniş. 3 dakikamız var zaten, 4 dakikamız var. Ama bunu düşünelim. Birinci nokta, Rabbimizin kimliğine, kim olduğuna odaklanmış oldu. Kim olduğunu biliyordu. Bizler de kim olduğumuzu bilmek zorundayız. Kime ait olduğumuzu bilmek zorundayız. İkincisi, Rabbimizin önüne koyduğu bir hedef vardı. Hedefsiz değildi. O zaman şöyle yapalım. Bizim de önümüzde bir hedef var. Nedir o hedef? Bunu söyleyeyim, bununla noktalayalım. Nedir bu hedef? Tamam. Ya o bizim aldığımız sorumluluk, doğru. Ama bir hedef var. Bizim ilerlemekte olduğumuz bir hedef var. Hoşnut etmek, doğru, yaşam içerisinde doğru. Evet. Evet, bak bizim hedefimiz ne? Hedef şu, bir gün Rab ile birlikte sonsuza dek yaşayacağız. Hedefimiz bu bizim. Rab İsa Mesih de nereye gideceğini biliyordu. Babanın yanına gideceğini biliyordu. Doğru mu? Aynı şekilde bizler de nereye gideceğimizi biliyoruz. Bir gün Rabbimizin yanına gideceğiz. Sonsuz yaşam bizi bekliyor. Gözyaşı yok, acı yok, hiçbir şey yok. Onunla dolu dolu birlikte olmanın tadını yaşayacağız. Ben diyorum ki, değerli kardeşler, bu yaşam içerisinde önümüzdeki haftaya kadar hiç olmazsa şu iki noktayı düşünün. Kim olduğunu unutma, hedefinin ne olduğunu unutma. Yüreklerimizi eğelim. Ve Rabbimiz bu hedefleri bize yaşam içerisinde her durumda hatırlatsın değerli kardeşler. Sami kardeş yine dua edecek. Ama yüreklerimizi eğelim. Hangi oranda olaylar içerisindeyken kime ait olduğumuzu anımsıyoruz? Kimliğimizi anımsayabiliyoruz? Hangi oranda gideceğimiz yeri hayatımızın merkezinde tutuyoruz? Yüreğimizde tutuyoruz ve bize teselli veriyor, teselli oluyor. Onu da düşünelim. Bu 30 saniyelik bekleme süresi içerisinde.